Kendimden başka suçlayacak kimse yoktur. İnsanlar tutkularının kölesidir. Kendinin efendisi olmak. Sonrasında Stoa felsefesine uzanan yolun belki de ilk yapı taşlarından biri. Ancak bu da o kadar kolay değildir, değil mi? Kalbimiz beynimize ve yeri geldiğinde de beynimiz kalbimize ne kadar söz geçirebiliyor? İşte Kinik felsefesinin didik didik etmeye çalıştığı, belki de defalarca aynı noktaya vura vura kırmaya çalıştığı kaya budur. Kendimizi dürüst olalım der. Gerçeği söyleyelim, kabul edelim. Hadi ettik, sonra da ondan kurtulalım. Köleler nasıl efendileri ne derse onu yapıyorlarsa, insanlar da tutkularını dediklerini yaparlar. Diyojen o kadar zor bir şeyden bahsediyor. İnsanlara yapması o kadar zor bir şey anlatıyor ki, onları ikna edememiş olması, bu yüzden de 2500 yıl sonra bile tek bir Diyojen olması anlaşılır. Tutku sahibi olmanın, istek sahibi olmanın kölelik olduğunu söylüyor. Peki yanlış mı? Bugünü düşünün, kendi hayatınızı. Bir araba almak için 1000 saatler çalışmak, birine kölelik yapmak değil mi? Peki bundan vazgeçebilir misiniz? Diyojen aynı zamanda korkunun da kölelik olduğunu söylüyor. O 1000 yıllar önce nelerden korkabiliyordu bilmiyoruz ama biz bugün evsiz kalmaktan korkmuyor muyuz? Yalnız kalmaktan, toplumda kabul görmemekten, çirkin olmaktan, bir adam ya da bir kadın tarafından terk edilmekten. Bu yüzden de bir evlilik ya da ilişkinin içinde güzellik merkezlerinde, yüzümüzde sahte bir gülümsemeyle eğlence mekanlarında, kalabalıkların ortasında hapsolmuyor muyuz? Bunları sorgulamak güç biliyorum. Zira sorgulamak cevap vermeyi gerektirir. Ve maalesef bunlara vereceğimiz cevaplar hoşumuza gitmeyebilir. Her gün bir tür kölelik yaşadığımızı fark edebiliriz. Ve bizler Diyojen kadar cesur olamayabiliriz. Bir fıçının içinde yaşamayı hayal dahi edemeyiz. Diyojen Atina'ya gelip uzunca bir süre sefalet çektikten sonra dediğim gibi bir fareyi seyrederek aydınlanmıştı. Antitenes'in öğrencisi olmuş, ondan kinik felsefeyi öğrenmişti. Hatta sonrasında bu adam beni zengin bir adamdan bir dilenciye dönüştürdü. Kocaman bir ev yerine bir fıçının içinde yaşamaya ikna etti demiştir. Belki de daha sonra Sinoplu Diyojen ile ilgili yapılmış çizimleri gördünüz. Bunların pek çoğunda bir fıçının içinde resmedilir. Çünkü Diyojen o fıçıyı evi bellemiştir. Üstelik bunun mükemmel bir barınak olduğunda yaz geldiğinde ağzını kuzeye, kış geldiğinde ise güneye çevirdiğini söyleyerek vurgulamıştır. Ben bir fıçının içinde yaşayabilir miydim? Siz ister miydiniz? Ne uğruna diye sormak ister insan, değil mi? Fıçının içinde yaşayacağım da ne olacak? Her şeyden arınacağım da ne olacak? Ne gibi bir mutluluğa erişeceğim? Yahut Diyojen gibi tahta kaşığımı da bir kenara mı bırakayım? Evet, o öyle yapmıştır. Çantasında yemek yerken kullanmak için tahta bir kaşık taşırken bir gün avucunu kepçe yapmış, su içen bir çocuğu görür ve doğa bana en doğru kaşığı vermiş diyerek o kepçeyi de bırakır. Diyojen kendisine bir saat gösterildiğinde Yunanlılar gnomon denen bir şey kullanırlardı. Burada kastedilen odur. İnsanın yemeği kaçırmaması için faydalı bir alet olduğunu söylerdi. Satılığa çıkan bir eve bakıp bir gün sahibini kusacağını biliyordum der. Malın kadar bedenine de sahip çık. Beden, vücudumuz. Diyojen için en kıymetli şeydir, bize verilmiş en mühim enstrümandır. Saf düşüncelerimizle birleştiğinde başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Bir keresinde değerli bir malı olup olmadığı sorulduğunda var der. Üstünü başına ararlar, bulamazlar ve onunla alay ederler. Diyojen göğsünü açar ve gösterir. İçinde birbirinden güzel şeyler olan bu vücudu taşıyorum ama senin gözlerin kapalı olduğundan göremiyorsun. Nasıl yani? Dalağımın, karaciğerimin, kaburgalarımın, kalbimin, ciğerlerimin, böbreklerimin bu kadar büyük bir değeri mi var? Bunlar benim hazinem mi? Galiba öyle. Belki bilirsiniz. Göğüsteki son gazete hikayesi vardır. Yeri gelmişken anlatmak isterim. The New York Times'ın kurucularından biri bir yetimhanede büyümüş. Arkadaşları ve kendisi hafta sonları zamanın New York'unda sokağa çıkar ve gazete satarlarmış. Soğuk havalarda üşümesinler diye göğüslerinde bir tane koyarlarmış. Bir gün yine o dondurucu soğuklardan birinde çocuklardan biri bütün gazeteleri satmış ve hırslanıp göğsündeki son gazeteyi de çıkartıp bir müşteriye vermiş. Çocuk o gece ateşlenmiş ve sabaha çıkartamamış. Yani ancak biz varsak hayat var. Biz yoksak zaten hayat da yok, mal, mülk de yok, mutluluk ya da mutsuzluk da yok. Önce biz varız, sonra diğer her şey geliyor. İnsanlar mallarını, mülklerini zincirlerle, kilitlerle saklarken bedenlerinin bütün kapılarını ve pencerelerini neden açık bırakırlar? Doğru söze ne denir? Eğer malımıza, mülkümüze gösterdiğimiz özeni bedenimize göstersek belki de hayatın bize sunacağı her tür koşula da daha kolayca göğüs gerebiliriz. Kendi bedenine sahip çıkamayan insan malına, mülküne nasıl sahip çıkar? Elbette bedenini bir hazine olarak görüp ona iyi bakmakla onu sadece bir malzeme olarak görüp öyle davranmak arasında da bir fark var. Bu yüzden Diyojen Efendisi'nin oğullarına sadece gerektiği kadar spor yaptırtıyordu. Amacı onların birer güreşçi olması değildi. Onları aslında birer hayvan gibi yeteri kadar kuvvetlendirmek, hayatta kalabilecek güce getirebilmekti. Hiçbir sporun eğer ruha iyi gelmiyorsa önemli olmadığını söylerdi. İnsanları bedenine değil, ruhuna aşık etmelisin. Geldi bunu bugün söyle Diyojen. Estetik ameliyatlarla hemen hemen herkesin birbirine benzediği şu günlerde. Ama maalesef gerçekten de içten çok dışa önem verilen bu günlerde acaba bunu insanlara hatırlatmak mümkün olur mu? Güzellik sana kısa süreliğine borç verilmiş bir şeydir. Diyojen insanı maddiyattan olabildiğince uzaklaşmaya çağırır. Bir gün üzerindeki paltoyla hava atan genç bir oğlana bir koyunun güzelliğinden dolayı kendini övüp durma der. O gün koyun postu bugün Louis Vuitton. Zaten aslında bize güven verdiğini sandığımız bütün bu dış etkenler bizi aynı zamanda daha da büyük bir çukura çekmiyor mu? Güvensizlik çukuruna. Hadi biz de Diyojen gibi tersinden bakalım. Bunları üzerimizden çıkardığımız anda kendimize güvenimizi kaybetmemiz mümkün değil mi? Çünkü artık biz o üzerimizdeki post değiliz. Biz bir kürk değiliz. Deri ceket değiliz. Şık bir çanta değiliz. Sivri topuklularımız değiliz. Büyük kare güneş gözlüklerimiz ya da parmağımızdaki dev pırlanta, boynumuzdaki altın künye değiliz. Bizi hala sevecekler mi? Bizi hala önemseyecekler mi? Bize saygı duyacaklar mı? Şu halde mal zenginiyken ruh zengini değiliz öyle mi? Salına salına yürüyebilmemizin tek sebebi üzerimizdekiler yani öyle mi? Ve üstelik bu durumda insanların bize dediklerini de her daim tartacağız. Ne kadarı samimi, ne kadarı gerçek. Yalakaların eline düşmektense kargaların eline düşmek yeğdir. Yalakalar insanı canlıyken yerler. Böyle der Diyojen. Ve şan şöhreti de zenginlikle aynı kefeye koyar. İyi bir aileye doğmuş olmayı, ünü ve o tür her şeyi reddeder. Bunları ahlaksızlığın süsleri olarak görür. Birinin zengin olup olmadığı, o zenginliği nasıl harcadığına bağlıdır. Gerçek mutluluk, insanın zihninin hem huzur hem de neşe içinde olmasıdır. Evet arkadaşlar, yaklaşık 36-37 sayfasını okudum kitabın. Yarısını okudum diyebilirim, yarısını da size bırakıyorum. Eğer ilginizi çektiyse Diyojen'in bu öyküsü, hayat öyküsü aslında... Kısa kısa anekdotlar var hayatından söylediği şeylerden. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim size. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere.